Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Yaratılış kitabının 16. bölümüne geldik. Bu bölümde çalışacağımız konu hiç de iç açıcı olmayacaktır. Rab herhalde gerçekleri bilmemizi istediği için bunları da buraya aktardı. Böyle olmasaydı İbrahim hakkında yanlış bir algılama yapmış olurduk. Bir önceki bölümde İbrahim'in iman konusunda doruklara eriştiğini izledikten sonra bu bölümde onun imansızlığın derinliklerine ineceğini göreceğiz. Bizim için önemli bir ders olacağını umarım, çünkü kusursuz insan yoktur. Her birimiz değerli dostum düşebiliriz. Bu konuda İbrahim'in bir dokunulmazlığı yoktu. O da senin benim gibi bir insandı ve Rab bunu bilmemizi ister. Çünkü kurtuluş tek kusursuz olan, İtaat konusunda tek bir noktada bile bocalamayan İsa Mesih aracılığıyla sunulacaktır. Yaratılış 16. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Karısı Saray, Avram'a çocuk verememişti. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Bu durumda yeni bir karakter sahneye çıkıyor. Adı Hacer. Hacer, yabancı anlamına gelir. Bu kız hakkında az bilgimiz var. Saray'ın kişisel cariyesiydi ve Mısırlıydı. Büyük bir olasılıkla onu cariye olarak Mısır'dan getirmiş olabilirlerdi. Ama kutsal kitap bu konuda kesin bir bilgi vermiyor. İbrahim'e çocuk verememesi, içindeki kuşkular, Tanrı'nın verdiği vaatlere rağmen gerçekleşmeyen vaatler Saray'ın içinde düğümler oluşturmuş olmalıydı. Ne kadar beklemeliydiler? Bir önceki bölümde Tanrı görkemli bir şekilde İbrahim ile antlaşmasını pekiştirmişti. Ona vaatlerini tekrarlamıştı. Şimdi bu imanın denenme zamanıydı. Büyük bir bereketten sonra denenme gelir. Bu kez denenme Saray aracılığıyla gelecektir. Bakın ne diyor 2. ayette. Saray Avram'a, Rab çocuk sahibi olmamı engelledi dedi. Lütfen cariyemle yat. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim. Avram, Saray'ın sözünü dinledi. Saray'ın bu önerisi o kadar yabancı değildi. O zamanın geleneklerine göre bir çiftin çocuğu olmazsa cariyeden çocuk edinebilirdi. Buna odalık ya da kapatma denir ki amaç sadece çocuk edinmek içindi. Tabi bir insanı sadece çocuk fabrikası gibi kullanamazsın. Kadın bir tarla değil ki erkek onu istediği gibi sürsün. Bir cariye çocuk vermek için odalık oldu mu, onun konumu hemen değişir ve ikinci bir eş düzeyine yükselir. Ne yazık ki İbrahim aile içerisindeki sorumluluğunu bir kenara attı ve karısının bu yanlış önerisine evet dedi. Saray, Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası Avram'a karı olarak verdi. Bu olay Avram Kenan'da 10 yıl yaşadıktan sonra oldu diyor Yaratılış 16. bölümün 3. ayeti. Değerli dinleyicilerimiz, şunu iyice bilmeliyiz ki Tanrı Saray'ın bu önerisini asla onaylamadı. Kutsal kitap aynı zamanda tarihi bir eserdir ve olayları olduğu gibi bize aktarır. Saray bu yanlış öneride bulundu ve İbrahim de bunu kabul etti. Bu öneriyi elbette Tanrı onaylamadı. Burada İbrahim de Rab'be itaatsizlik etti. Öneri Saray'ın kafasından çıktı ve belki de çaresizlikten dolayı bunu düşündü. Herhalde Saray Rab'bin verdiği vaatleri bu şekilde, yani Hacer'i İbrahim'e vererek gerçekleştirebiliriz diye düşündü. Ne yazık ki İbrahim o anda zayıf bir noktasından yakalanmıştı. Hayır, Rabbi bekleyelim diyeceğine morali bozuk bir ortamda evet dedi. Belki de İbrahim bunun neden bu şekilde olması gerektiğini rasyonel şekilde kendi kendine açıklamış olmalı. Daha önce Tanrı ona bir vaat vermemiş miydi? 15. bölümde Rab'be yakarıp benim mirasım hizmetçim Eliyazer'e mi gidecek diye sorarken Rab ona ne demişti? O senin mirasçın olmayacak, öz çocuğun mirasçı olacak. Şimdi Hacer'den çocuğu olursa öz çocuğu olmayacak mıydı? Elbette olacaktı ama bu Rabbin tasarısına, bu Rabbin planına göre olmayacaktı. Mısırlı kadın Hacer, İbrahim'in ikinci karısı oldu ve Rab bunu hiçbir zaman kabul etmedi çünkü bu doğru değildi. Avram Hacer'le yattı ve Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı diyor Yaratılış 16. bölüm 4. ayette. Saray, insanlık tarihi boyunca her anne olmak isteyen kadının kaprisini yaşamaya başladı. Çünkü Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını hor görmeye başladı. Bak, sen İbrahim'e çocuk veremedin ama ben boş çıkarmadım. Bak şimdi İbrahim'e bir çocuk veriyorum. Böylece Hacer kendi konumunu unutup saraya tepeden bakmaya başladı. Saray Avram'a, bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi dedi. Cariyemi koynuna soktum, hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. İkimiz arasında Rab karar versin. Yaratılış 16 ayet 5. İbrahim'in asıl günahı cariyesiyle yatması değildi. Tabii bu da hataydı. Ama asıl günahı Rab'be iman etmemesiydi. Tabii İbrahim 90, eşi Saray da 80 yaşlarına gelmişti. Acaba çocukları olabilir miydi? Bazen, canım bu yaşta çocuk falan olmaz. İbrahim cariyesiyle yatmak için böyle yaptı gibisinden yanlış sözler söylenir ve iman konusu dışarıda bırakılır. İbrahim'in asıl günahı değerli dostum, onun imansızlığıydı. Belki de onlar Hacer'in İbrahim ile yatarak çocuk olması gerektiğini düşündüler. Ama bu Tanrı'nın isteği değildi. Bazen kutsal kitapta bir olayı okuduğumuz zaman bunun Tanrı'dan geldiğini düşünürüz. Ama değerli dostum, bu doğru değildir. Tanrı sözü bize olayları olduğu gibi açıklıkla aktarır ki biz bunlardan ders alalım. Kutsal kitap evet bize olayları olduğu gibi açıklıyor. Çünkü aynı zamanda bizlere insanlık tarihini de aktarıyor. Avram Saray'a, cariyen senin elinde dedi. Neyi uygun görürsen yap. Böylece Saray cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer onun yanından kaçtı diyor. Yaratılış 16 ayet 6'da. Hacer'in gerçekten canı yanmış olmalıydı. Hacer İsmail'i alıp kaçtıktan sonra ne oldu? Rabbim meleği Hacer'i çölde bir pınarın, Şur yolundaki pınarın başında buldu. Bu 7. ayettir. Hacer herhalde kendi memleketine gitmeyi düşünüyordu. Şur yolu Filistin'den Mısır'a giden yol üzerindedir. Daha sonra bu pınarın bulunduğu yere Kadeş adı verilecektir. Yörenin coğrafyasına bakacak olursak göreceğiz ki Hacer bu yere varmak için 2-3 gün yürümüş olmalıydı. Rab Hacer'in hayatıyla ilgilenmeseydi bu kadın ve oğlu İsmail çölde yok olup gideceklerdi. Ancak unutmamalıyız ki Rab İsmail'i de ilgilendiren bir vaatte bulunmuş, onun soyundan birçok ulusların türüyeceğini bildirmişti. Rab'in meleği bu nedenle Hacer'e göründü. İnsanlık tarihinde Rab birçok kez müdahale etmiştir. İşte bu olayda da Rabbin kaybolanları arayan, onlara bakan bir Rab olduğunu görüyoruz. Rabbin meleği o kadar sevecen davranacaktır ki, onun karakterinde İsa Mesih'in karakterini görmemek olanaksızdır. Bakın Rabbin meleği bu duruma nasıl müdahale edecektir? Ona sarayın cariyesi Hacer nereden gelip nereye gidiyorsun diye sordu. Hacer, hanımım saraydan kaçıyorum diye yanıt verdi. Rabbin meleği hanımına dön ve ona boyun eğ dedi. Senin soyunu öylesine çoğaltacağım ki kimse sayamayacaktır. Yaratılış 16, 8-10 ayetler arası. Galatya'daki imanlı topluluğuna yazdığı mektubunda Pavlos, Hacer olayını bir örnek olarak kullandı. İbrahim'in iki oğlundan söz etti ve birinin köle, diğerinin de özgür kadından doğduğunu söyledi. Bu benzetmeyi yazarken eminim ki Pavlos Hacer'in başına gelenlere gülmüyor, onu küçümsemiyordu kesinlikle. Pavlos'un vurgulamak istediği ruhsal bir gerçek vardır. mektubunda Pavlos, köle kızdan doğmuş olan oğul doğal yoldan gelmişti. Ama özgür kadından doğan vaat uyarınca doğdu dedi. Tabii ki Pavlos insanların köle olarak satılmalarını onaylamıyordu. Sadece o zamanın durumunu ele alıp bunu ruhsal gerçekleri göstermek için kullanıyordu. Anlatmak istediği gerçek ise şudur. Bu iki kadın Rabbin insanlarla yaptığı iki antlaşmayı dile getirir. Antlaşmalardan biri Musa peygamber aracılığıyla yürürlüğe sokulmuş ve Sina Dağı'nda verilmişti. Bu nedenle de elçi Pavlos eski antlaşmaya değinirken Hacer'i örnek olarak gösterdi. Antlaşmalardan biri Sina Dağı'ndan Hacer'dir diye Hacer'in kölelik durumunu Sina Dağı'nda yapılan antlaşmaya benzetiyor. Yani Musa'ya verilmiş olan ruhsal yasa her ne kadar iyi ve geçerli olsa bile insanı günahın yargısından özgür edemez. Tersine onu köle eder. Elçi Pavlos, Hacer Arabistan'daki Sina Dağı'nı simgeler. Bugünkü Yeruşalim'le eşdeğerdedir. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik etmektedir diyor Galatyalılar 4:25'te. Neden böyle yazmıştı Pavlos? Çünkü İsa Mesih'te günahlarına bağış bulup özgürlüğe kavuşan bu insanlar Yeruşalim'den gelip onları kandıran ve tekrar yasaya bağlamak isteyen Yahudilerin etkisi altında kalmaya başlamışlardı. Pavlos onlara şeriatın kurallarına uymakla günahtan özgür edilemeyiz dedi. İşte bu açıdan Sara'nın cariyesi Hacer'i bir örnek olarak gösterdi. Kutsal ruhun getirdiği özgürlüğe değinirken de göksel Yeruşalim'i örnek olarak kullandı. Öte yandan diyor Galatyalılar 4:26'da göksel Yeruşalim özgürdür ve bizim anamızdır. Bunu söylemekle İsa Mesih'te sunulan özgürlüğü dile getirdi. Size şu soruyu sormama izin veriniz lütfen. Ruhsal açıdan sizin anneniz kimdir? Köleliği, Sina Dağı'nı, şeriatı temsil eden Hacer mi yoksa göksel kenti, cenneti temsil eden Sara mı? Biliyorum. İnsanın yapısı onu her zaman köle olmaya sevk eder. Bu yapı ilk yaratılışta böyle değildi ama kalıtımlı günah yüzünden bizi her zaman şeriatı tutmaya, kendi doğruluğumuzla övünmeye, yasaya uymayalım diye yasanın kölesi olmaya sevk eder. Ancak unutmayalım ki Mesih İsa'ya iman etmişsek biz artık Adem'in tutsak soyuna değil, bizi özgür eden Mesih'e ve onun özgürlüğüne bağlıyız. Kilise topluluğu, inanlılar topluluğu olarak zaten biz Mesih'in gelini olacağız. Yani kurtarıcımıza nikah bağlarıyla bağlandık. Bir gün Rabbimiz İsa Mesih tekrar gelecek ve ona iman etmiş olanları dünyanın dört köşesinden toplayıp yanına alacaktır. Bizi tertemiz bir gelin olarak yanına alacaktır. Ne bir leke ne de bir buruşuk olacaktır. Bugünkü halimize bakıp kendi günahlılığımızı gördüğümüz zaman ben Tanrı'nın huzuruna bu durumumda nasıl çıkabilirim diye kaygılanmayalım. Bizde iyi bir işi başlatmış olan Rabbimiz başlattığını sonuca vardıracaktır. Biz kendi çabalarımızla, iyilik işlerimizle imanlı hayatımızı sürdüremeyiz. Kutsal ruhun yönlendirmesiyle ancak ruhun gücüyle iman hayatımızı yaşayabiliriz. Sakın ruhsal yasaya sarılmalıyım savıyla tekrar köleliğe dönme. İşte Galatyalılara mektubunda Pavlus'un dikkatimize sunmak istediği gerçek budur. Hacer bir köleydi ve köleden doğan çocuk sonsuz mirasa sahip olamazdı. Rab kölenin çocuğu mirasçı olamaz derken Hacer ile oğlu İsmail'e karşı acımasız davranmadı. Gördüğümüz gibi özel olarak meleğini gönderdi. Melek Hacer'e şöyle dedi. İşte hamilesin, bir oğlun olacak. Adını İsmail koyacaksın. Çünkü Rab sıkıntı içindeki yakarışını işitti. Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak ve herkes de ona karşı çıkacak. Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içerisinde yaşayacak. Yaratılış 16-11-12. Ayetler. Bu ayetleri okurken 4000 yıllık insanlık tarihinin yankılarını duyar gibi oluyoruz değil mi? İsmail'in soyundan Arap ulusu ortaya çıktı. Şu anda Orta Doğu'da gelişmekte olan olaylar Rabbim meleği tarafından Hacer'e verilen vaatleri yansıtmıyor mu? Aslında günümüzün İsrail devleti içerisinde yaşayan Yahudi halkı ile Arap dünyası kardeştirler. Biri İshak'ın soyundan geliyor, öbürü de İsmail'in. Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içerisinde yaşayacak diye ön bildiride bulundu Rab. Bugün Orta Doğu kaynarken yalnız Araplar ile Yahudiler arasında çarpışmalar olmuyor. Evet, çok kez Arap devleti Yahudilere karşı siper almışlardır. Ama aynı zamanda Arap, Araba karşı savaşmıştır ve halen de savaşmaktadır. Arabistan'ın çöllerinde yaşayan Bedevilere baktığımız zaman bu kabilelerin ne kadar bağımsız yaşadıklarını görebiliriz. Hiçbir devlet onları bir yere bağlayamamıştır. Yani burada İsmail'den gelen bir karakter özelliği vardır. Rab İsmail'in soyunu aşağılamıyor. Hayır, sadece o soya özgü karakter özelliğini belirtiyor. Yahudiler hakkında da daha sonra Rab ağır sözler kullanacak. Onları dik kafalı diye betimleyecektir. Demek istediğim şu. Melek, Hacer'in oğlu İsmail'in soyundan söz ederken karakter özelliğini bildiriyordu. Melek bu vaadi Hacer'e verince Hacer, gerçekten beni gören Tanrı'yı gördün mü diyerek kendisiyle konuşan Rabbe El Roi adını verdi. Bu yüzden Kadeş ile Berat arasındaki o kuyuya Ber Lahey Rau adı verildi. Yaratılış 16, 13 ve 14. ayetler. Rab Hacer'e merhametle davranıyor değil mi? Hacer'in durumu kendi hatasından ya da günahından dolayı kaynaklanmamıştı. Sara'nın sabırsızlığı ve İbrahim'in bir anlık imansızlığından böyle olmuştu. Rab Hacer'i koruması altına aldı ve ona da vaatler verdi. Burada Rab'in meleği diye yazmasına rağmen bunun eski antlaşma döneminde kendisini görülebilir şekilde gösteren Mesih olduğunu hemen görmeye başlarız. Yeni antlaşmada İsa Mesih'in sevecenliğini, merhametini okurken aynı yaklaşımı görebiliriz. İsa, ben kaybolmuş koyunları aramaya geldim dedi. Bu olayda da Hacer gerçekten kaybolmuş ve perişan bir durumdaydı. Rab onu aradı ve buldu. Bir çobanın kaybolmuş kuzusunu arayıp bulduğu gibi. Tanrı Hacer'i duymuş ve yardımına gelmişti. Bu olayda bir isim daha veriliyor. Kadeş'le Berat arasındaki kuyuya Ber Lahi Rau adı verildi. Bunun anlamı ise Tanrı'yı görüp sağ kalanın kuyusu demektir. Hacer, Mısır'ın ilkel tanrıcıklarıyla tanış olmuş bir cariyeydi. Ama bu olaydan sonra Tanrı konusunda yepyeni bir anlayışa sahip oldu. El Roi, gören Tanrı anlamına gelir. Şaşırtıcı bir şey değil mi? Putperest bir toplumdan gelen Hacer, Rab ile karşılaşıyor ve bu karşılaşmanın sonunda tek Tanrı'nın öz niteliklerinden birini hemen kavruyor. Her şeyi gören Tanrı. Yaratılış 16, 15 ve 16. ayetlerde şöyle diyor. Hacer, Avram'a bir oğlan doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu. Hacer İsmail'i doğurduğunda Avram 86 yaşındaydı. Şunu unutmamalıyız. İsmail, İbrahim'in oğludur. Şimdi bir sonraki bölüme geçmeden önce geçmiş olaylarda Rabbin İbrahim'e 7 kez nasıl göründüğü konusunda kısa bir özet vereyim. İbrahim'in iman hayatında bazı eksiklikler vardı. Birkaç kere başarısızlığa uğramıştı. Ama biz genelde hep olumsuz olaylara bakarız değil mi? İbrahim, iman hayatında yaşadığı başarısızlığından daha çok kazandığı başarılar ile bilinir. Yakından incelersek göreceğiz ki Rab, İbrahim'in imanını 7 kez denedi. 1. İlkin Rab İbrahim'i Kildanilerin Ur kentinden çağırdı. Ur kenti İbrahim'in memleketi, onun yurduydu. Varlıklı bir ailenin çocuğu ve oldukça rahat bir toplumun üyesiydi ama putperest bir çevre içerisinde yetişmişti. İbrahim, Ur kentinde Rab'den gelen çağrıya cılız da olsa bir tepki gösterdi ve yola çıkıp Harran'a kadar geldi. Ama yalnız değildi. Rab ona ailesini geride bırakıp yola çıkmasını söylemişti ama ilkin İbrahim beraberinde babasını ve kardeşi oğlu Lut'u da aldı. Harran'da babası ölünce Rabbin çağrısıyla yine yola çıktı. Bu kez yeğeni Lut yine onunla beraberdi. Böylece Kenan ülkesine geldi. İkinci deneme Kenan ülkesinde bir kıtlık çıkınca oldu. İbrahim Rabbin vaat ettiği Kenan ülkesinde kalıp Rabbi beklemektense hemen Mısır'a gitti. Mısır'dan apar topar ayrılırken beraberinde iki şey getirdi. Bunlardan biri Mısır kralının ona verdiği mal, öbürü ise Sara'nın cariyesi Hacer'di. Daha sonra bunların her ikisi de başına dertler açtı. 3. Birçok imanlının sürçmesine neden olan şeylerden biri mal, mülk ve zenginliktir. İbrahim bunlara sahipti. Bazı kişiler zenginliğin yarattığı çekiciliğe karşı gerçekten direnebilirler. Rab beni bu konuda fazla denemedi. Belki de dayanamadığım için bilmiyorum. İbrahim zenginliği içinde Rabbi unutmadı. Cömert bir insandı. Kardeşi oğlu Lut'un çobanları ile kendi çobanları arasında kavga çıkınca otlak seçme işinde Lut'a karşı iyi davrandı. Kendi çıkarını düşünmedi. Bu olaydan sonra Rab ona yine göründü. Bir başka olayda İbrahim bu dördüncüdür. Lut'u esir almış olan krallara savaşta üstün geldi. Bu gerçekten çetin bir denemeydi. Çünkü savaştan yengi kazanarak çıkmıştı ve istediğini yapabilirdi. Sodom kralı aracılığıyla gelen denenmeden önce Salem kralı ve Rabbin kahini Melkisedek onunla karşılaştı ve eminim ki Sodom kralının ayartmasına karşı İbrahim'i güçlendirdi. Beşinci denenme uzun yıllar süre giden bir şeydi. Rab İbrahim ile Sara'ya bir oğul vereceğini vaat etmiş ama bu vaadini gerçekleştirmede oldukça beklemişti. İbrahim sabırsızlık gösterdi. Eşi Sara Hacer'den çocuğu olmasını önerince bu öneriye uydu ve bu kararının yarattığı korkunç sonuçlarla yaşamak zorunda kaldı. Hacer'in oğlu İsmail soyundan gelen Araplarla İsrail halkı arasında sürekli bir anlaşmazlık vardır. Bu anlaşmazlık da barış başkanı olan Rab İsa tekrar yeryüzüne gelip 1000 yıllık barış krallığını kuruncaya kadar devam edecektir. İbrahim için iki denenme daha olacaktır. Biri Sodom ve Gomorra kentlerinin yok edileceği dönemde gelecektir. Sonuncu denenme yani 7. denenme ise oğlu İshak'ı kurban olarak sunması için Rab'den gelen buyrukla gelecektir. Bu bölümün sonunda geriye bakarken İbrahim'in iman yolunda ilerlemekte olduğunu görebiliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Geçmiş olaylar ona geleceği hazırlıyor. Acaba bu son iki denenmeye nasıl tepki gösterecektir? Bunu daha sonraki programlarımızda ele alacağım.